Mücahittin'de. Yani peygamberimizin bile haberdar olmadığı bir şeyden hangimizin haddine düşmüştür ki? Veya hangi insanın haddine düşmüştür ki? Ben biliyorum şu tarihte evrenin sonu gelecektir demek. Müslümanlar tabii Kur'an'ı genelde seslendirmek için okuyorlar ne yazık ki. Gerçekten Kur'an'ın anlamına nüfuz etmeye çalışmıyorlar. Kur'an kendi üzerine tedebbür edilmesi, manası üzerine derin derin ince ince düşünülmesini, zihinlere onun geçirilmesini söylüyor. Sadece Kur'an okuyarak havada ses titreşimleri oluşturarak bir sevap almadan bahsetmiyor Kur'an. Şimdi Kur'an bu mantıkla okumadığı için birçok Müslüman bu tip şahıslara kanabiliyorlar. Oysa ruhunu bazı kimselere teslim etmek yerine Allah'ın kelamı varken orada ona güvenle kendilerini Kur'an'a teslim etseler, Kur'an'a kendi zihinlerini inşa ettirseler, o zaman bu sorunların çoğu Müslümanlar için ortadan kalkacak.
Ama yani birçok insan bunu gayet açık söylüyor. Yani siz bu Kur'an'ı anlayamazsınız diyor. Yani siz kim oluyorsunuz ki anlayacaksınız?
Hemen arkasından ne geliyor dikkat edin. O Kur'an'ı anlayamazsınız şeyin arkasına. Bak Kur'an anlayamazsınız ama falanca Şıh Efendi'yi anlayabilirsiniz.
Diyor değil mi?
Falanca İlmal kitabını anlayabilirsiniz diyor. Ya sonunda bir şey anlaşılıyorsa ya niye bu Allah'ın kitabı olmuyor? Falanca onu okudu o anladı. Ya falanca onu okudu anladı sonra onun anlattığını ben anlıyorsam ben sonuçta bir şey anlıyorum. Yani niye bu Allah'ın kitabı olmuyor?
Aracı bir kurum olmadan olmuyor anlaşılmıyor yani öyle mi?
Tabii bir de Kur'an kendisini böyle mi tarif ediyor? İnsanlara rehber, rahmet, müjde olarak geldiğini söylüyor Nas suresinde Kur'an. Nasıl rehber olacak eğer insanlar anlamıyorsa? Ayetlerin detaylı kılındığı geçiyor. Mübin açık bir kitap olduğu söyleniyor. Ya Kur'an'ı bu söyledikleri şaka mı? Yani Kur'an
anlayasınız diye kolaylaştırdık bile.
Tabii Kur'an'ı anlamak kastıyla insanlar okumadıkları için Kur'an size rehber olsun anlamanız için indir detaylı ayetlerini de anlayamıyorlar. Bu ne oluyor tabii? Çünkü siz Kur'an'a gitseniz uyduruk tarihler Kur'an'da yok. Şu anda din adına tabii bunları saymak için ayrı bir program yapın. Yapılan birçok rezaletler Kur'an'da yok. O zaman insanları böyle kazıklayamayacaksınız. O zaman birçok insanlar ne yapıyor? Sen gel dinini benden öğren diyor. Sen Kur'an anlayamazsın aslında tercümesi şu. Sen dinini benden öğren. İlmal kitabından öğren. Ya diyor ki işte böyle ilmal kitaplarında göstereyim. Kur'an sevap almak için okunur anlaşılmaz için değil. Hadisler bile diyor yani sevap almak için okunur. Yoksa hadisler de anlaşılmak için okunmaz. Müslümanlar din bilgilerini İlmal kitaplarından öğrenmelidir diye geçiyor ilmal kitaplarında. Zaten bana göre İslam'ın şu anda içinde olduğu problemlerin en önemli kaynaklarından biri İslam'ı bir ilmal İslamcılığına çevirmiş olması.
Bu Türkiye'ye mahsus bir şey mi yoksa bu?
Yok yani bu ne yazık ki bütün İslam alemine mahsus bir şey. Bizden çok daha beter durumda olanlar da var. Yani bu ne yazık ki yani İslam.
Ama Türkiye'deki alemi. Çok ilginç bir durum var Türkiye'de. Hani soruyorsun adama sen Müslüman mısın diyorsun. Evet diyor elhamdülillah Müslümanım.
Bu kusura bakmayın bu kitaba bu Arapça, mı inanıyorsun? De, yani bu Arapça bilenler için bile böyle. Sanmasın ki millet biz yani Arapça bilenler için bile bu böyle. Yani bu hani Arapça bilenler için bile fark etmiyor.
Ama çok ilginç mesela bu kitaba mı inanıyor? Yani Kur'an denen kitaba sen inanıyorsun. Evet ben Kur'an'a inanıyorum. E peki Kur'an'da böyle bir ayet yazıyor. Ve sen hayatında bunun tam tersini uyguluyorsun. O ayrı konu ya. Kur'an'da yazıyor tamam mı? E bu nasıl oluyor yani? Böyle bir ayrım insan ya, zihninde nasıl olabilir? Şimdi ben Müslümanım, Kur'an'a tabiyim ve Kur'an ne derse yaparım. Ya, bitti bu değil mi?
Öyle kişiler var ki kişiye Kur'an ayeti söylüyorsunuz. Böyle bir şey olmaz. İşte mescitlerde Allah'tan başkasına dua etmemek, yönelmemek falan şeklinde birçok ayeti gösteriyorsunuz. Kur'an ayetine karşı kendi şey efendisinin söylediği sözlerle size cevap veriyor. Şimdi, ya bu nasıl bir
Peki tamam. Bu çok acı bir şey. Ben hakikaten daralıyorum bunları. Bir daha şey yaptığımda bu bir vaka ama sence bu ne zaman başladı? Kusura bakma sen diyorum ama yani Allah aşkına
ben rica ediyorum. Gayet memnunum.
Tamam Allah razı olsun. Şey. Peki sence ne zaman bu kırılma, bu korkunç kırılma ne zaman başladı? Bu yeni bir şey değil gibime geliyor.
Yani bu tahmini peygamberimizin vefatından hemen sonradan bugüne kadar gelen bir şey bu. Yani bunun başlangıç tarihinin tam ne zaman olduğunu
aşağı yukarı tabii canım.
Ne zaman olduğunu söylemek mümkün değil. Ama yani peygamberimizden hemen sonra bile bunun bir örnekleri vardır. Kur'an'a baktığımız zaman peygamberimizin etrafındaki birçok Müslümanım diyen kimsenin de nasıl eleştirildiğini görüyoruz. Aslında şu anda klasik olarak çizilen sahabe tanımı Kur'an'da yok. Böyle bir sahabe kavramı da yok. Şu andaki sahabe kavramı biliyorsunuz yani sahabe yorumu da aslında bana göre sorunlu olan şeylerden biri o. Öyle geniş bir sahabe tanımı yapılmış ki aslında bu ehli sünnetin içinde ve dışında bu sahabe tanımı çok tartışılmıştır. Birçok kimseye göre çok daha dar bir kesime sahabe denmesi gerekmiştir. Fakat sonuçta en geniş tanım kabul edilmiştir. Yani Müslümanken peygamberimizi uzaktan gören birçok kişi, bir kez gören kişiye denmiştir. Peygamberimizin etrafında da gör birçok kimse savaştan kaçıyor. Peygamberimizin yanında. Sözünü ama onun yanında bütün canın her şeyini ortaya koyup bugün bizim buraya gelmemize sebep olanlar var. Diğer taraftan bir bakıyorsunuz gevşekken sonradan tövbe edenler var. Hatta bazı kişiler var münafık. Peygamber diyor ki sen onların kim olduğunu bilmezsin. Yani o dönemde peygamberimizin önünde Müslüman olan ve peygamberimizin bilmediği kimseler var. Belki birçok kimse onlara sonradan sahabe dedi. Ya peygamberin bilmediği kimseyi kendini sonra ayırt ettiğini nasıl söyleyecek? Onların birçoğu muhtemelen işte ileride o hadisleri uyduranların şeylerin bir kısmı da tahminim o. O kişiler oldu. Yani peygamberimizin yaşadığı tarihten itibaren Allah'ın istediği şekilde dini da, yaşayan ve Müslümanım deyip de yaşamayan insanların ayrımı o dönemden başlayarak sonrasına gidiyor. Fakat sonradan tabii ki hadislerin toplanma sürecinde uydurma hadislerin karışması bence çok önemli bir dönüm noktası. Diğer taraftan mezhepleşme tabii ki çok önemli bir şey ve bu mezheplerin her birinin de sanki Kur'an gibi mutlak hakikat zannedilmesi ve dinin evvelden olmayan şekilde bir mezhep mukallitliğine dönüşmesi çok önemli bir dönüm noktası. Tarikatların ondan sonra yeni bir müessese olarak ortaya çıkması ve buradaki tarikatların içinde İslam'ın bir kısım tarikatların, şimdi bütün bu tarikatların hepsine de bir aynı kefeye koyarsak bir haksızlık yapmış oluruz. Ama bunların bir kısmında çok açık bir şekilde İslam'a aykırı öğretiler girmiş ve Kur'an'dan ve İslam'ın geleneğinden tamamen bağımsız yepyeni öğretilerin ortalarına çıktığını görüyoruz. Tasavvuf başlığının altında. Şimdi tasavvuf başlığında Allah'ı sevmek, Allah'a yönelmek, kamil insan olması gibi çok güzel şeyler var. Ama diğer taraftan bakıyorsunuz bazı insanlara Allah hulul etti, Allah içine girdi. Onların ağzında konuştuğu tipi şeyler de söylenmiş. Hatta bir kısım kimseler işte bu tarz öğretiler adına namaz bizden kalktı, oruç bizden kalktı, bunlara gerek yok demişler. Yani bu süreçler, yani bir tarikatlaşma, mezhepleşme ve hadis süreci, bu üç tane sürecin içinde ciddi şekilde dikkat edilmesi gerekli şeyler var. Bana göre bunların Kur'an'ın mesajının bulanıklaşmasında ciddi şekilde etkileri olmuş. Yani benim buradan çıkardığım şey şu, yani ben kendim nasıl konuya yaklaşıyorum diye görüyorum. Bana göre bir konular var. Bir kere mezhep bazlı konuları düşünmemek gerektiğini düşünüyorum bir mukallitlikle. Mesela diyelim bir konu. Mesela diyelim abdest nasıl alınacak? Veyahut da Allah'ın sıfatları aynı mıdır, gayrı mıdır? Şeklindeki literatürde konu. Bana göre falanca kişi bir mezhep imamı veya bir kişi %100 doğrudur. Her konuda doğru yapmıştır. Ben ona bağlanıp da doğruya ulaşırım. Geri kalan mezheplerin çoğu işte kafirdir, şöyledir, böyledir şeklinde böyle tekfirleşmeci bir yaklaşım yerine yapılması gereken şey şu. Biz bir konu almalıyız. Mesela Allah'ın sıfatları ile ilgili bir konu. Orada bakacağız kim neler demiş. Kur'an ne diyor tabii başta. Veya sonra bu Kur'an'ın ayetini kimler nasıl anlamış. O zenginlikten de fayda anlaşılarak. Öyle görüşümüzü oluşturmalıyız. Şunu bence baştan kabul etmemiz lazım. Bir konuda Gazali çok iyi bir şey demişse. Her konuda Gazali'nin doğru söylemesi gerekmiyor. Diğer konuda İbn-i Sina doğru olabilir. Bir konuda Eşari muazzam bir izam yapmıştır. Diğer konuda Kadı Abdülcebbar olağanüstü bir izah yapmıştır. Bir konuda Muhammed İkbal, bir konuda Muhammed Abdu, bir konuda Fazlur Rahman, diğerlerinde daha doğru izah yapmış olabilir. Yani bir kişinin...
Bu toptancılık...
Bu tabii toptancılık bizi mahveden bir şey. Ve toptancılığın sonu da ne yazık ki sonu da tekfirleşmeye gidiyor. Müslümanları bölmeye gidiyor. Ve toptancılıktaki tehlikelerden biri şu. Biz Kur'an Allah'ın kelamı diye bağlanabiliriz. Şimdi bir mezhebin mezhep adına veya bir şahıs adına, mesela Gazali, Muhammed İkbal, Fazlur Rahman olabilir, bu Eşari kim alırsak alalım olabilir. Onun izahlarının hepsinin doğru olduğunu söylemek İslam açısından bence ciddi sıkıntılı bir şey. Çünkü bunu bu şekilde kabul ettiğinizde o zaman geri kalan kimseleri birçok kimse işte tekfir etmeye gitmiş. Tarihin kimi zamanlarında bu tekfirleşme daha yukarı çıkmış, kimi zaman aşağı inmiş. Ama tekfirleşme bizim İslam literatüründeki ne yazık ki üzücü başlıklardan biri, altında yapılanlara.
Peki bugün...
Ama böyle başlık açma ve konu üzerinden olaylara bakmayı yaparsak o zaman birçok insanın hatalarını da daha çok toleranslı olabiliriz. Mesela Muhammed İkbal'in bu şekilde düşünürsek bak bir yerde ondan faydalanabiliyoruz. Diğer yandan şey onu Muhammed İkbal'i daha da rahat kucaklayabiliriz. Eşari'yi de daha rahat kucaklayabiliriz. Ebu Hanife'ye de bu şekilde yaklaşabiliriz. Fakat yani Ebu Hanife'ye olan sevgimiz bir yanda bizim Muhammed İkbal'i, Muhammed Abdül'ü görmezden gelmemize sebebiyet vermez veya Fazlur Rahman'ı görmezden gelmemize sebebiyet vermez. Çünkü biliriz ki bir konuda Ebu Hanife en güzel izah yapmış olabilir ama diğer taraftan onu Muhammed Abdül'ün yapmış olma ihtimali pekala vardı. Zaten İslam düşüncesinin ilk dönemlerinde baktığımızda yaklaşım buna benziyordu.
Böyle bir sıkıntı yok değil mi?
Tabii Ebu Muhammed'le Yusuf'a bak, Ebu Yusuf'la Muhammed'e bakalım. Çatır çatır kendi hocaları, yaşarken hocaları birçok şey olsa Ebu Hanife'ye karşı çıkıyorlar. Kim hangi hususta haklı ayrı bir husus. Tamamen mukallit bir yaklaşım var mı İslam'ın ilk dönemlerinde, ilk birkaç asrında? Bu mukallitlik daha sonra gördüğümüz kadar özellikle siyasi otoriteler kendi içinde çekişmeler olsun istemiyorlar. Veya halifeler kendi inancı neyse insanları ona göre şekillendirmeye kalkmışlar ve İslami düşünceyi dondurmuşlar. Fakat İslami düşünceyi dondurduğunuzdan ne yapıyorsunuz? Siz siyasi bir birliğin içinde genelde insanların çoğu aynı inançtan olunca geri kalan kısımla siyasi çekişmelerin olduğu bir dönem işte geri kalanının en çok tekfir edilip en çok kafir ilan edilip onun her şeyinin reddedildiği bir dönem olarak karşımıza çıkıyor.
Ben bu günümüzde bu makas kapanıyor mu yoksa daha mı açılıyor? Yoksa sabit mi kalıyor? Hani demiştin
ben
ya.
Ben günümüzde çok olumluya bir gidiş olduğunu, çok dersen belki yanlış olur da, olumluya bir gidiş olduğu kanaatindeyim. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ben 80'li yıllardan beri İslami konularla ilgileniyorum, bakıyorum. O dönemlerde basit bir şeyi söylemek çok daha şeydi. Mesela bir rejim İslam'da yoktur dendi o dönemde. Ya ortalık yıkılıyor derdisi. Kimse böyle bir şeyi kabul etmek istemedi. Yani Kur'an'da rejimin olma. Bugün işte Hayrettin Karaman hocamız bunu söyledi. O gün ortalığı birçok yıkan kimse bugün çok daha rahat kabul ediyor. Bunu çok daha, bu İslam düşüncesinde zaten söylenmiş de olmadı İslam'ın ilk dönemlerinde. Yani bu yepyeni bir şey değil ki.
Fakat çok şey sanki öyle zannediyor.
Evet biz, yani günümüzde
bazı tartışmalar çok köklü tartışmalar ve çoktan bitmiş bazı konuları ısıtıp
ya yeniden. Bu adam diyorlar ki bu adam bunu yeni mi icat etti, yeni mi çıkardı?
Ya insan bir okur bakar tabii. Canım.
Ya benim karıştır. Zaten bu söylediğim de yaklaşım bana göre benim İslam'ın ilk dönemlerinde gördüğüm sahabenin, tabinin, tebbe tabinin yaklaşımı da bu şekilde. Genelde konu bazlı almışlar olayı. Peki, komple birine bağlanmak şeklinde olmamış.
Peki şöyle demek mümkün
mü? Bu mezhep mukallitliği sonraki dönemin bir çıkarı.
Yani İslam'ın en modern diyebileceğimiz tırnak içinde dinamik, en modern yaklaşımı ashabın yaklaşımıdır. Yani o ilk dönemin yaklaşımıdır. Farklı kavrayışlar, bir arada yaşaması, farklı görüşlerin olması, tartışmaların olması çok dinamik ve çok canlı, dipdiri bir yaklaşma
tabii
tarzı.
Ki keşke o dönemdeki o yaklaşıma biz o ilk dönemin yaklaşımlarına sahip olabilsek. İslam'ın bütün meselelerini...
Olamaz mıyız?
Olabiliriz inşallah oluruz. Neden olamayalım? Olamamamız için.
Bunu engelleyen ne var yani?
Sonuçta hepimiz insanız. Kur'an'ın ayrıcalıklı olan bir kişi var Kur'an'ın işaret ettiği. O da peygamberimiz. O da üstün insan. İnsan üstü değil. Yani bizim gibi insan. Zaten onu da önemli kılan şey o. Yani insan olup da o işkencelere, o dönemde, o zorluklara dayanması, bu yükü yüklenmesi onu büyük kılıyor. Yani eğer ki insanüstü bir varlık olsaydı belki yaptıkları da bu kadar değerli olmayacaktı. Ama Kur'an bir tek kişiye içimize garanti veriyor.
Bir ayrıcalık, bir ayrıcalık.
Başka hiçbir kimse için bir ayrıcalık yok. Yani ona bakarsa tabii sahabenin yaptığı birçok hata. Peygamberimizden sonraki, Hazreti Ebubekir'den sonraki 3 tane halife öldürülmüş. Bu da bizim bugün birçok kimsenin sahabe dediği kişiler. Yani bunu nasıl kabul edebilir? Bunu nasıl, yani onlar her şeyde iyi, doğru yapmıştır da diyemeyiz. Yani böyle bir şeyi o zaman normal diye görürüz. Yani o içtihat hatasıydı falan deyip de bunlar üstü örtülebilecek şeyler değil. Ama baktığımız zaman fikir zenginliği açısından, farklı fikirlerin rahatça tartışılması açısından, Kur'an'ın otoritesinin yüksekliği açısından o ilk dönemler çok değerli.